Ayrım 2. Gizli Anların Yolcusu. Vakitsiz birer ölüm sanki geceler. Bir bakımlık ay düşüyor herkesin payına. Ve hiç dönüp de soran olmuyor. Eklenen hangi düşler bir sonraki sabaha? Tekin Gönenç. Polis memuru adımı sordu, söyledim. Yaşımı, adresimi, ne iş yaptığımı. Kapıyı onları açtığımdan beri sinirlerim bir kerpetenle teker teker alınmışçasına sakindim. Dalgasız çarşaf gibi bir denizde sırt üstü kendimi tamamen suya bırakmış gibi. Kaderime teslim. Ölen kişinin adı, onu da söyledim. İlişkiniz? Sahibi olduğum yayın evinde yaratıcı bölümde çalışıyordu. Arkasından diğer sorular geldi. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalıştım. Pekala, buraya kadar hangi amaçla geldiniz? Özel bir şey konuşacaktım. Özel konuşma bir ölümle sonuçlandı, öyle mi? Maalesef. Nasıl oldu? Bir kitap yazıyordu. Yazdıklarını okumak için bilgisayarını almak istedim. Balkondaydık. Bu kaza oldu. Yani onu siz itmediniz, kendi düştü. Evet. Neden okumak istediniz yazdıklarını? Kızardım. Yanaklarım yanmaya başladı. Gözlerimi polisten kaçırıp duvara baktım. Ve o ana kadar hiç fark etmediğim bir çatlağı gördüm karşı duvarda. Ne zaman çatlamış sıva? Ben niye daha önce hiç görmemişim? Adeta kıpırdıyordu bir büyük örümcek gibi. Yoksa örümcek ağına takılmış bir böcek gibi mi? Şu anki halime çok benzettim duvardaki çatlağı. Örümcek ağına takılı böcek, ben. Evet, sizi dinliyorum. Şey, benimle ilgili bazı şeyler yazdığından şüphelendim. Sadece ne yazdığını görmek istemiştim. Siz ikiniz yalnız mıydınız evde? İkimizdik, başka kimse yoktu. Saat kaçta oldu bu olay? Vallahi tam olarak bilemiyorum, ne desem yanlış olur. Dün akşam o kadar çok şey oldu ki, bir arkadaşla buluşup meyhanede içtik. Sonra bir kaza yaptık. Alnımdaki pansumanı işaret ettim elimle. Karakoldu, şuydu buydu. Sonra ben buraya geldim. Saat kaçtı hiç bilmiyorum. Zaten o düştükten sonra bir baygınlık geçirmişim balkonda. Onu tutmak isterken bir ip vardı. İpe tutundum. Koptu ip. O anda iple birlikte her şey koptu. Ben yere düşmüşüm. Kendime geldiğimde balkonda yerde yatıyordum. Önce hiçbir şey hatırlayamadım. Doğruldum. Aşağı baktım. Aman Allah'ım dedim. Biri düşmüş. Biri var aşağıda. Sonra yerine geldi hafızam. İşte o zaman hemen aradım sizi. Aradığım saat siz biliyorsunuz ama kaza ne zaman oldu bilemiyorum. Doktor otopsiden sonra söyler ölüm saatini dedi. Polis. Gerçek her zaman çıkar ortaya. Ailesi nerede? Nasıl ulaşırlar onlara? Hiçbir fikrim yok. Sanırım İstanbul'u değil ama nerelidir diye sormak aklıma hiç gelmedi. Siz hiçbir şeye dokundunuz mu evde? Yerlerini değiştirdiniz mi? Eşya oldu mu? Şey, yerlere gazeteler filan saçılmıştı. Birbirine basınca ayağım kaydı. Onları toparlayıp sehpaya bıraktım. Başka hiçbir şeye dokunmadım. İlhami Bey, karakola gideceğiz. İfadenizi asıl orada alacağız. Buyurun çıkalım. İki polis evde kaldı. Ben diğer iki polisin arasında çıktım evden. Beni ortalarına alıp arkaya koltuğa oturttular. Apartmanın önünde polis arabasını gören insanlar toplanmış, merakla bizi seyrediyorlardı. Biz hareket etmeden önce bir ambulans sirenlerini ötürerek yanaştı kapıya. Aniden midem bulandı. Arabada yanımda oturan polisin üzerine kusmaktan korktum. Şoför çalıştırdı arabayı. Sabah trafiğinde 10 dakikalık yolu yarım saatte zor aldık. Karakolun bulunduğu sokakta lağım patlamış, kazı yapmışlardı. Araba giremediği için yolun başında indik. Dar sokakta binanın önüne kadar yürüdük. Eski taş yapının içi rutubet kokuyordu. Midem daha fena bulandı. Komiserin yanında masanın kapı karşısında oturdum. Biri koyu bir çay koydu önüme. İçemedim. Evde sorulan soruların yanıtlarını bir kere daha tekrarladım. Avukat çağırma hakkınız var, dedi sorgulayan memur. Avukata ihtiyacım yok dedim. Her şey anlattığım gibi oldu. Pekala, gerekirse çağırırsınız. Hakkınız baki. Komiserin odasından çıktık. Bir aşağı katta daha küçük ve içinde sadece bir masayla 3 sandalye bulunan bir başka odaya alındım. Beni sorgulayacak olan iki kişinin karşısına oturdum. Ve aklıma o güne kadar seyretmiş olduğum polisiye filmler geldi. Yanıtlarımı beğenmezlerse yumruklarlar mı beni acaba, döverler mi diye düşündüm. Keşke beni öldüresiye dövseler, ellerimde kalsam. Çekilsem sahneden, perde kapansa, sevdiğimin yanına gitsem, bir an evvel. Karakola ilk defa düşüyordum. Bu işler ne kadar sürer hiçbir fikrim yoktu. Ama madem ki zaman benim için ışık hızıyla geçmeye başlamıştı, herhalde yine çok bekletmeyecekti beni yukarıdaki. Felek ne çok İlk baş iş atmıştı bu şu son yılda. Aşkı, tutkuyu, ihaneti, kıskançlığı, korkuyu en yüksek dozda tattırmıştı. Bir yılda 1000 yaşamak, 40'ların ortasında 400 yaşında hissetmek, 24 saatin içinde kılıktan kılığa girmek, Bunlar filmlerde, dizilerde olurdu ancak ama hayatta da olmuştu işte. Dün sabah uyandığımda karısı, çocuğu, evi, barkı, işi gücü, ortağı, bir de gizli aşkı olan sıradan bir adamdım. Tam 24 saat sonra her şeyini kaybetmiş bir zanlıydım. İlhami Bey, bu ölen şahıs ve onunla ilişkiniz hakkında her şeyi anlatın bize, dedi iskemlesini gıcırdatarak biraz öne çeken ve masanın üzerinden bana doğru uzanan polis. Bu ölen şahıs hakkında her şeyi onlara anlatamazdım ama bu şahsın hayatımın nasıl vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini sizlere anlatmayı çok istiyorum. Onunla geçirmiş olduğum her anı ayrıntılarıyla hatırlamak, bir kez daha yaşayabilmek için. Sanırım beni ona götüren ilk adımı ben bir balo gecesinin sonunda attım. Karımın geri dönülmez şekilde benden uzaklaştığını anladığım o gece. Sonrası beni gizli anların yolculuğuna çıkarmak için tasarlanmış tesadüfler dizisidir sadece. Bir başka deyişle alın yazım. Karım eteğini savurarak dönüyordu, dönüyordu. Çok bekledim, yoksunuz. Tekin Gönenç. Karım pistin tam orta yerinde, kolları çaprazlayarak dans partnerinin ellerini tutmuş, kırmızı eteğini savurarak dönüyor, dönüyordu. Kumral saçları da eteği gibi bir o yana bir bu yana savruluyordu o döndükçe. Sesini duyamıyordum ama kahkahalar attığını görüyordum. Gözleri bana takıldığında aşırı neşesinden rahatsız olduğumu anlamasını istemediğim için ona bir öpücük yolladım oturduğum yerden. Keyfini çıkarsın diye düşündüm, hem gecenin hem de sarhoşluğunun. İçkiyi fazla kaçırdı galiba, dedi Nihat kulağıma eğilerek. Olsun, ilk kez çıktık bu akşam. Bırak dağıtsın biraz, buna ihtiyacı var. Ama bak sendeliyor, düşmesin sakın. Düşmez. Nihat dostça omzuma durdu. Bana destek vermek ister gibi. Haklısın dedi. Kolay değildi yaşadığı. Varsın dağıtsın keyfince. Eda kıpkırmızı elbisesinin içinde dans ederken sadece kendi başını değil pek çok başı daha döndürüyordu o gece. Kadınların dahi gözleri kayıyordu savrulan eteklerinden gözüken düzgün bacaklarına. Partnerinden ayrılmış kolları havada tek başına dans etmeye başlamıştı. Aşırı coşkusundan tedirgindim ama birazdan müzik ara verdiğinde nasıl olsa geri gelecektim masaya. Hele gelsin bir daha yollamam piste diye düşünüyordum. Bir reklam ajansının her yıl aşağı yukarı aynı tarihlerde tekrarlanan geleneksel kutlama gecelerinden birindeydik. Reklamcılar tam takım gelmişlerdi yine. Bu tür akşamların olmazsa olmaz kamberleri sahneye yakın ön masalara serpiştirilmişlerdi. Medya dünyasının patronları, önemli köşe yazarları, televizyon yapımcıları, birkaç ortalıkta gözükmeyi seven ressam, edebiyatçı, tiyatrocu, sahne sanatçısı ve elbette İstanbul Sosyetesi'nin dedikodu dergilerinden, kuaför magazinlerinden hiç eksilmeyen sosyete seçkinleri. Son moda smokinlerini giymiş, yanlarında sırf bu gece giyilmek üzere satın alınmış marka giysili, zarif eşleriyle oturuyorlardı. Onar kişilik gruplar halinde ön masalarda tamamen bir düğün formatıydı gece. Tek eksiği bu tür eğlencelere alışık olmayan utangaç tavırlı eşleri. Hoyrat korumalarıyla ciddi gözükmeye gayret eden bıyıklı politikacılardı. Onlar Ankara'ya aittiler. İstanbul gecelerinde boy göstermeye başlamamışlardı henüz. Oturduğum yerden Eda'yı olduğu kadar masaları da göz hapsine almıştım. Lüks lokantaların öğle yemeklerinde masalara saksı gibi dizilen LV veya Hermes çantaların yokluğu dikkatimi çekti. Ah aptal kafam. Biz bir gece davetindeydik ve bu yüzden masalara çoğu Chanel marka portföy çantalar serpiştirilmişti. Bu çok pahalı küçük çantaların sahipleri, birbirine ikiz kardeşler gibi benzeyen, kedi ifadeli, güzel yüzlerinde donuk tebessümleriyle fısıldaşarak tatlı dedikodular yapıyorlardı. Gecenin anlamı üzerine konuşmalar, ödül dağıtımları bittikten sonra sahnede sanatçılar önem sırasıyla yer almaya başladılar. Sayılar fazla değildi. Önce bir stand-upçı ağabeyimiz birkaç espri yaptı. Sonra ilk sanatçıyı davet etti sahneye. Genç irisi güzel bir kız, üzeri Swarovski taşlarla süslü kemanı ile gelerek klasiklerden uyarlanmış hareketli parçalar çaldı. Alkışladık. Çaldıklarının kendi uyarlaması olduğunu öğrenince daha da çok alkışladık. Ardından küçücük bisikletiyle dar alanda marifetler yapan genç çocuğu seyrettik. Ve nihayet asla yaşlanmayan, dünya durdukça genç kalmakla cezalandırılmış efsanevi süperstarımız sahne aldı. Göz ucuyla kadınlara bakıyordum. Hepsi de dikkat kesilmiş, boşuna bir gayretle kusur aramakla meşguldüler sahnedeki fenomenin üzerinde. Görünmemiş bir enerjiyle hoplayıp sıçrayan mucize de hiçbir kusur yoktu. O bir sahne canavarıydı. Sadece sahnede yaşamak için dünyaya gelmiş, sahneye yakışan, sahneyle bütünleşen, ete kemiğe sanki sadece sahnedeyken bürünen, sahnede can bulan bir varlıktı. Sahnedeyken insan üstüydü. Sen bunu bir de gündüz gözüyle gör. Korkarsın diyordu masada karşı tarafımda oturan hanım, yanımdaki hanıma. Siz de o zaman gündüz gözüyle görmeyin, sahnede seyredin sadece. Çünkü o bu sahnede kalmak ve gözlerimizi kamaştırmak için yıllardır olağanüstü bir çaba harcıyor. O herhangi biri değil, herkes gibi olun. Diye söylenirken buldum kendimi. Aa İlhami Bey, siz ona aşık mısınız yoksa? Yanındaki hanım tatsızlığı önlemek için atıldı. İlhami Bey haklı. Sahne hali muhteşem dedi. Estetisyeni kimdir acaba? Söylemişlerdi ama unuttum. Öğrenmek lazım. Eda ters bir şey söylememem için kolumu dürtüyordu. Merak etme, uslu duracağım dedim karımın kulağına. Çılgın alkışlarla son bulan konser faslından sonra sahne alan orkestranın şantözü dansa davet etti konukları ki Eda da işte o andan beri değişik kavalyeleriyle pistte uçuşup durmaktaydı. Diğer konuklar onun kadar eğleniyorlar mıydı emin değilim ama herkes son derece şık ve hoş görünüyordu. Bu kadar büyük bir kalabalığa servis edilen yemekler haliyle sıradandı. Fakat içki su gibi akıyordu. Kısacası oldukça başarılı bir geceydi. Halkla ilişkiler danışmanımız Berrin Hanım yanında zarif ve esmer bir kadınla masamıza yaklaştı. Kadını masadakilere tanıştırdıktan sonra yanımda boş yere oturtup uzaklaştı. O sandalye şu anda pistte dans etmekte olan karıma ait diyemediğim için yanında oturan ve müziğin gürültüsünden adını tam duyamadığım genç kadınla nezaket icabı havadan sudan konuşmaya çalıştım ama aklım pistteydi. Birinin yerine oturdum galiba dedi tedirginliğimi sezen kadın. Eşimin yeriydi fakat hiç önemi yok çünkü şu anda dans ediyor ve uzun süre gelmeye de niyetli görünmüyor. Kadın gözlerimi takip ederek hedeften vurdum Eda'yı. Eşiniz kırmızı elbiseli hoş hanım mı? Bingo. Güzel dans ediyor. Yanıtlamadım. Çok güzel bir gece düzenlemişler öyle değil mi diye sordu yine esmer kadın. Mükemmel. Reklamcıların düzenledikleri geceler her zaman kusursuzdur zaten. Haklısınız. Siz hangi ajanstansınız? Ben reklamcı değilim. Yayıncıyım. Ya. Bizim yayın evinin burada topluca bulunmasının nedeni bu gece ödül alan şirketin broşürlerini, afişlerini bizim basıyor olmamız. Bu bilgi genç kadının ilgisini pek çekmemiş olmalı. Bir süre diğer tarafında oturan Nihat'la sohbet etti. Sonra yine bana döndü. Balo iyi düzenlenmiş de sizin pek keyfiniz yok sanki. Nereden çıkarttınız bunu? Anlarım ben. Psikolog musunuz? Güldü bir nevi. O bana bir şeyler anlatırken aklım onda değildi. Gözlerimle dans pistini tarıyor, Eda'yı göremiyordum. Telaşlandım. Yanındaki kadının söylediklerini hiç duymuyordum artık. Bakışlarımla dört bir yanda karımı aradım. Diğer masalara göz attım, ayağa kalktım. Pistin diğer ucunu görmeye çalıştım. Eda yoktu. Oturdum yine yerime. Affedersiniz birine bakmıştım da dedim yanındaki kadına. Önemli değil dedi ve bıraktığı yerden devam etti konuşmasına. Dinlermiş gibi yapıyordum komşumu. Bir müddet sonra izin isteyip kalktım. Müsaadenizle birazdan dönerim. Müsaade sizin dedi biraz alaylı. Pistin ortasından dans edenleri yararak geçip tuvaletlere yöneldim. Eda tuvalete gitmiş olmalıydı. Kadınlar tuvaletinin önünde küçük bir kuyruk vardı. Kuyruktaki kadınların arasına dalıp içeri girmem imkansızdı. Masalarda Handan'ı aradım. Bu sefer kapıya yakın bir masada Erdal'larla birlikte oturuyordu. Hemen seyrettim yanına. Handan senden bir şey rica etsem. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Eda'yı arıyorum da. Demin dans ediyordu. Sana zahmet olmazsa hanımlar tuvaletine kadar gidip bakabilir misin orada mı acaba? Ben gittim ama içeri giremedim o kalabalıkta. Tuvalettedir herhalde meraklanma. Düşüp etmesin içeride. Niye düşsün ayol? İçkiyi biraz fazla kaçırdı. Ben de mani olmadım keyfini bozmak istemedim. Eda çocuk değil ki işini bitirince masasına döner. Ya kusuyorsa ne bileyim ya yardıma ihtiyacı varsa ben giremiyorum onca kadının arasına. Handan biraz isteksiz ayağa kalktı. O önde ben peşinde tuvalete yollandı. Handan içeri girdi. Az sonra dışarı çıktığında yüzünde endişeli bir ifade vardı. Eda içeride değil dedi. Her yere baktın mı? Baktım, seslendim de tuvalette yok. Sen masana dön dedim. Koşar adım kapıya yönlenirken. Belki bahçeye çıkmıştır. Seninle geleyim mi? Yok hayır, teşekkür ederim. Masana dön, eğlenmene bak sen. Bahçeye açılan kapıyı zorlukla itip dışarı çıkınca soğuk hava tokat gibi çarptı yüzüme. Gözlerimle bahçeyi taradım. Eda az ilerideki çam ağacının dibinde yüzünü göğe dönmüş, öylece duruyordu. Yanına gidip usulca sarıldım karım arkasından. Kaçak seni. Başını göğsüme yasladı. İyi misin? İyiyim. Hava almaya çıktım. Hadi içeri girelim. Üşürsün yoksa. Ben artık üşümüyorum. O da ne demek öyle? Üşümüyorum işte. Burada bir 10 dakika daha kal. Görürsün üşüyüp üşümediğini. Soğuğu hissetmiyorum İlhami. Hiçbir şey hissetmiyorum. Biliyor musun? Acıkmıyorum. Susamıyorum. Sevinmiyorum. Telaşlanmıyorum. 5 duyumda uykuya yatmış gibi. Oysa ben bu gece eğlendiğini sanmıştım. Çok neşeliydim pistte. Sadece dans ediyordum. Zamanla eğleneceksin de gör bak. Haydi gel içeri girelim. Eda'yı adeta çekiştirerek balo salonuna geri götürdüm. Kapalı mekanlardaki sigara yasağına rağmen sigara dumanından seslenmiş salona girince aklıma onun iskemlesinde o esmer yabancı kadının oturduğu geldi. Değişiklik olsun Handan'ın masasına ilişelim mi diye sordum. Olur. Onu Handan'ın masasındaki boş iskemleye oturttum. Çantamla etolüm bizim masada kaldı. Alıp geleyim onları. Masama döndüm. Eda'nın yere kaymış etolünü ve masanın üzerindeki ufak çantasını alırken adını bilmediğim kadın "Gidiyor musunuz?" diye sordu. Birazdan eşim yoruldu da sesini alçalttı. Alkol sorunu mu? Hayır dedim. Sesim sertti. Kızmayın canım. Siz öyle meraklanınca peşine düşünce bildiğim bir durumdur da maalesef. Anlarım bu işlerden. Bu işi hiç anlayamamışsınız hanımefendi. Eşim uzun bir tedaviden sonra ilk kez bu gece dışarı çıktı. Ah bu derdi hiç bitmeyen güzel kadınlar. Hayattan ne beklerler acaba? Eğilip kolunu sıkıca tuttum. Gözlerinin içine baktım. Biz bir trajedi yaşadık. Çocuğumuzu kaybettik. Acısıyla başa çıkabilmek için uzun bir tedavi gördü eşim ve ilk defa bu gece bir kalabalık içine çıktı. Özür dilerim, çok özür dilerim. Yanıltmadım Allah'ın cezası kadın. Arkamı döndüm. Elimle Eda'nın eşyalarıyla Handanların masasına yürüdüm. Eda yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle önüne bırakılmış tabaktaki dondurmayı yiyordu, uslu bir çocuk gibi. Yüzündeki mutluluğu görünce "Dans etmek ister misin yine?" diye sordum. "Yeterince dans ettin," dedi. "Çok yoruldum. Eve dönelim." "Sen dondurmanı bitir, ben ev sahibimize veda edip geliyorum." Ukala kadının yanına bir kere daha gitmemek için uzaktan ayrılmakta olduğumuzu elimle işaret ettim Nihat'a. Birkaç arkadaşa daha veda edip karımı almak için masaya döndüm. O çoktan ayağa kalkmış beni bekliyordu. Eda'nın neşeli havası arabayla evimize dönerken patlamış balon gibi aniden söndü. İkimiz de hiç konuşmadık yol boyunca. Belki gerçekten yorulmuştur diye üstüne varmadım ama biliyordum bir süredir olmakta olduğu bu baş belası ilaçları ben. Ya insanı bulutların tepesine taşırlar ya kuyuların dibine indirirlerdi. İyi eğlendim bu gece güzelim. İyi ki gittik. Kucağında duran eline uzanıp okşadım etilere saparken. Dağıttım biraz değil mi? Canın sağ olsun karıcığım. Mesele tam da bu İlhami. Sağ olması gereken can benimki değildi. Eda'nın koltuğunda yüzünü bana dönmüş yanıtımı beklediğini görüyordum gözücüyle. Yüzünde kırılgan bir ifade, göz pınarlarından yanaklarına dökülmeye hazır yaşlar vardı şimdi diye düşündüm. Yanıtlamadım karımı. Çünkü biliyordum ki ne desem boştu, ne yaparsak yapalım, ne konuşursak konuşalım, mutlaka hep aynı noktaya geliyordu Eda. Ya bir kelimeden, ya bir görüntüden yola çıkıyor, ya bir müzik parçası duyuyor, ya da burnuna bir koku çarpıyor ve çocuğumuzu kaybetmiş olmanın dayanılmaz acısını sil baştan yaşatmaya başlıyordu ikimize de. Bu gece dans pistinde dans etmeyi çok seven karımın değişik adamların kollarında dönüp durmasını, savrulmasını seyrederken içimde hep bir ümit vardı. Bu aylar süren ağır ilaç ve terapi seansları nihayet bir netice verdi diye düşünüyordum. Eda bu gece gereğinden fazla coşkulu ama olsun varsın, nihayet o korkunç bunalımı geride bıraktık, artık yola normal insanlar gibi devam edeceğiz diyordum. Hatta karım bu geceden itibaren neşelenmek için içkiye meyledecekse ona bile şükredecektim. Çünkü bir alkolü taşımanın kederden yaşama sevincini yitirmiş birini taşımaktan daha kolay olduğuna emindim. Boşuna ümitlenmişim. Eda'nın geçici neşesinin altında istiri olduğu matemi yatıyormuş. Bir bitkinlik çöküverdi üzerime. Eda gözlerini kapayıp başını arkaya yasladı. Ben elimi elinin üzerinden yavaşça çekip direksiyonu kavradım. Eve varana kadar ikimiz de hiç konuşmadık bir daha. Arabayı park ettim, dolanıp kapısını açtım. İndi arabadan, etolünü yerde sürüyerek eve yürüdü. O anda gözlerine takıldığımız yabancılar için gece gezmesinden dönen içkili bir çiftlik veya muhtemelen ben kırmızı dekolte elbisesinin askılarından biri omzuna düştüğü için göğsü neredeyse dışarı fırlamak üzere olan, sarhoş bir kadını eve atmakta olan bir gece çapkınıydım. Eve girer girmez doğru yatak odamıza yürüyüp smokinimi çıkartmadan yatağa uzandım. Odamızın tam karşısına düşen banyonun aralık kalan kapısından Eda'nın kırmızı elbisesini sıyırmasını sütyen takmamıştı. Musluğa eğilip koltuk altlarına su çarpmasını seyrediyordum. Bir havlu çekip dolgun beyaz memelerini kuruladı. Saçlarını bir firkete ile başının üzerinde toplamak için kollarını yukarı kaldırdığında göğüslerini de yukarı doğru meyletti.